Ayrım 65 sayfa 201 Doğu'da İsyan ve Kürtler. Doğu İsyanı 13 Şubat 1925'te, parantez içinde bu tarih bazı olaylarla karışarak 2 yahut 11 Şubat olarak da alınır, Piran köyünde ilk silahların patlamasıyla başladı. Piran, eski Genç, şimdiki Bingöl ilinin Ergani ilçesine bağlı Eğil Bucağı'nın köylerinden biridir. Bu isyan, yakın tarihimizde Şeyh Said isyanı olarak geçer. Çünkü isyanın başı Hınıs'ta yerleşmiş olmakla beraber Paru Pilan taraflarında ve civar ilçelerde sözü geçen Şeyh Said adında biridir. Beşi kız, beşi erkek, 10 çocuğu olan Şeyh Said'in erkek çocuklarından bazıları Suriye, İstanbul, Diyarbakır, Hınıs arasında çeşitli sebeplerle gider gelirlerdi. Bunlardan birinin İstanbul'da Osmanlı ayan azasından ve Kürtler arasında bir takım özel ihtiraslar güden Seyit Abdülkadir ile temaslara girdiği saptanmıştır. Şeyh Said'in adı daha önce de bazı olaylara karışmıştı. Yine aynı bölgede 1914'te geçen bazı isyan teşebbüslerine katıldığına dair kayıtlar zikredilir. Son isyandan önce Irak sınırı bölgesinde meydana gelen Nasturi ayaklanmaları dolayısıyla yapılan tahkikatta, isyandan sonra Irak'a kaçmış olan bazı Kürt asıllı subaylar dolayısıyla mahkeme Şeyh Said'in de ifadesini almıştı. Hulasa Şeyh Said zaten şüpheli ve tedirgindir. Bu tahkikat da işe karışınca büsbütün ürktü. Kendi bölgesinde hazırlıklara girişti. Nihayet 13 Şubat 1925'te telgraf hatlarını kestirdi. İsyan ettiğini ilan etti. Genç, Çapakçur, Hani, Palu hükümet konaklarına baskınlar yapıldı. Jandarma müfrezeleri esir edildi. Fakat dikkati çeken nokta şuydu ki, isyan bir milli hareket, yani Kürtlük, Kürt istiklali gibi sloganlarla değil, dini kurtarmak, şeriatı kurtarmak, ve anlaşıldığına göre halifeliği yeniden kurmak gibi dumanlı, sınırları belirsiz tahriklerle başladı. İsyan bir hafta gibi kısa bir zaman içinde bazı vilayetlere yayılmakla beraber daha ziyade bir beyler, şeyhler isyanı olarak kaldı. Bu beylerin, şeyhlerin iradelerine bağlı olarak isyana sürüklenen kulların, müritlerin önemli yekünlere varmasına rağmen bir halk hareketi haline almadı. Kürtlerle meskun bütün bölgelerde milli bir hareket haline gelmedi. Bu sebeple bazı yazarların kullandığı ifadeye rağmen Şeyh Said isyanını bir Kürt isyanı olarak vasıflandırmak zordur. Dipnot, bu vesileyle burada Kürtler bahsi üzerinde özetle durmak, konuyu aydınlatmak bakımından faydalı olacaktır. Her devletin ülkesinde azınlıklar vardır. Bizde de azınlıklar yaşarlar. Kürtler bunlar arasında en kalabalık kütleyi teşkil ederler ve sayıları her sayım sonunda devletin istatistik yıllıklarında açıklanır. Kürtlerin ana yurdu ve Kürt deyiminin gerçek manası üstünde görüş birliği ve kesin bilgi yoktur. Gerçi Lord Curzon'un Genelkurmayca bastırılan bir eserinde ve Şükrü Mehmet'in La Question Kürt kitabında da Kürtlerin Turani olduğu yazılır. Ancak Kürtlerin vaktiyle İran yaylasında, mesela Zaros dağlarının kuzeyinde yaşayan, oradan daha batıya ve bu arada Doğu Anadolu yaylalarına göçen, aslında Ari bir kavim olduğu hakkında görüş birliği daha kuvvetlidir. Antropolojik görünüşte bunu doğrulamaktadır. Fakat bu göç tarihi kesin olarak belli değildir. Kürtlerin tek tarihçisi olan Bitlis hakimi Şeref Han, bu göçü İran kaynaklarına bağlayarak İran hükümdarı Dahhak-ı Zalim zamanına rastlatır. Ama tarihçiler nezdinde Dahhak'ın varlığı bile karanlık ve şüphelidir. Kürtler hakkında bir eser yazan ve eseri Berlin Şark Akademisi tarafından yayınlanan, sonra da 1918'de İstanbul'da Aşiretler ve Muhacirler Umum Müdürlüğü tarafından dilimize çevrilen Dr. Fritz, eserinde Kürtlerin kaynaklarına ait bütün tahminleri toplar. Fakat bunların hiçbiri rivayet ve yaklaştırma sınırını geçmez. Ama çeşitli kanlarla karışmış olmak, çeşitli kollara ayrılmak, hiçbir zaman bir kavim ve millet birliği teşkil etmemek, hiçbir zaman güçlü, devamlı bir devlet kurmamış olmak ve çeşitli dil ailelerinden derlenip çeşitli kollara ayrılan bir diller grubunu benimsemek Kürtlerin tarihi bir gerçeğidir. Kürtler birbirleriyle sınır birliği olan başlıca 3 ülkede toplanırlar. Türkiye, Irak, İran. Kürtler bu sahalara görünüşe göre Asurlar zamanında yayılmış olsalar gerektir. Fakat o zamanki atları neydi? Bu tam belli değildir. Çünkü Kürt adı daha ziyade 8. ila 9. yüzyıllarda ve Abbasiler devrinde yayılmıştır. Bu kelime de reis manasına mı gelirdi ve oradan mı kavim manasını aldı yoksa başka bir manaya mı gelirdi pek bilinmez. Asurlar zamanında yüksek yaylada Orartu Lahordu adında Turani asıllı bir hükümetin varlığı bilinir. Ama bu bölgede yaşayan halklar arasında bugünkü Kürtlerin de yaşadığına dair tam belirti yoktur. Ancak Urartu ile Asur memleketi arasında ve o zamandan itibaren Kürtlerin yer almaya başlamaları mümkündür. Eski Yunanların Xenophon, parantez içinde M.Ö. 4. yüzyıl, Anabasis yahut On Binlerin Ricatı isimli meşhur eserlerinde Mezopotamya, parantez içinde Irak kuzeyi ile yüksek yerlerdeki Ermenistan arasında kalan ve bugün Kürtlerin yoğunluk alanını teşkil eden yerlerden geçerlerken, bu dağlık bölgede Karduklarla olan savaşlarından bahseder. Bu Karduk kelimesini Gordi olarak çeviren ve bundan Kürt kelimesini çıkaran yazarlar vardır. Karduklar belki de Kürtlerdi. Bu durumu Kürtlerin etnik yapıları, parantez içinde mesela aşiret hayatı ve sosyal şartlarla izaha çalışmak mümkündür. Aşiretli toplumlarda ise milli duygu zaten gelişmez. Sonra şu bir gerçektir ki Kürtler kendi aralarında büyük farklılıklar gösteren kollara bölünmüşlerdir. Bu bölüntüler arasında dil birliği de tam değildir. Dr. Fritz'in Kürtler eserinde Profesör Weber'den nakledilen şu cümle çok ilgi çekicidir. Kürt dili bir dil karışımı değildir. Belki bir kelime karışımıdır. Anlaşıldığına göre Kürt dili tam bir millet dili olmaktan ziyade şekli kaybolmuş, istilaların ve göçlerin etkisi altında ve zaman içinde oluşmuş, fakat bu oluşumda da bir etimolojik birlik sağlayamamış, daha çok Arı-Fars kaidelerine yatkın bir dil karışımı olsa gerektir. Ama o kadar yetersiz şekillenmiştir ki, Dr. Fritz'e göre fiiller ve tasrifler bile teşekkül edememiştir. Ona göre Kürtçe'de fiiller daha çok isim sayılabilir. Hatta bu dil karışıklığının aslı hangi dil ise ona olan bağları da kaybolmuştur. Mesela gene ona göre Kürt kabileleri arasında müşterek olan kelimeler de değildir. Türk, Arap, Yeni Fars gibi Kürtlerin daha vatanı sayılan İran yaylasına veya Yukarı Asur ovalarına ait kelimeler olmayıp, Türk, Arap, Yeni Fars gibi Kürtlerin daha sonra yerleştikleri bölgelerden veya karıştıkları milletlerden derlenmiş yabancı kelimelerdir. Dr. Fritz'in 1. Dünya Harbi'nden önce Petersburg Akademisi tarafından yayınlanan Kürtçe, Farsça, Almanca lügattan naklettiğine göre bu lügatta derlenen 8307 kelimeden 3080'i aslen Türkçe ve eski Türkmen, 2000'i yeni Arapça, 1030'u yeni Farsça, 1240'ı Zend, parantez içinde eski Farsça, 370'i Pehlevi, 220'si Ermeni, 108'i Keldani ve ancak 30'u asıl ve eski Kürtçedir. Eğer bu böyleyse, 8307 kelimenin 3080'i Türk, 2640'ı Fars dili şubelerine ait oluyor demektir. Bu son rakam elbette ki şaşırtıcıdır. O zaman bu sonuç şu demektir ki, etnik, antropolojik bakımdan ortada genellikle aynı hatları taşıyan kalabalık bir halk topluluğu olduğuna ve bu halkın da hiç değilse Orta İran yaylalarından gelmiş olacağını açığa vuran işaretler güçlü bulunduğuna göre, demek ki bu kavim belki de 2500-3000 yıl önce mecbur kaldığı batıya göçten sonra eski ana dilini zaman içinde kaybetmiştir. Onun yerine ve zaman içinde kendini yeni bir dil teşkil eylemiştir. Bu yeni dilde eski dil unutularak yeni karışılan halkların ve bilhassa Türklerin dil malzemesi olan kelimeler geniş ölçüde benimsenmiştir. Dilin kaidelerine gelince, daha önce de değinildiği gibi Kürt lehçelerinde kaide yetersiz olmakla beraber Fars dilinin bozulmuş bir şubesi olarak alınır. Böyle olunca Kürt dilinde kelimelerle kaideler arasında da bağlantı yok demektir. Ancak bu durum Kürt dilini oluşturan gruplar, kollar veya lehçeler arasında değişir. Bu arada Kürtçedeki Arap kelimelerinde önemli bir kısmının Osmanlıca yolundan ve Osmanlı şivesinden alındıklarını kaydetmelidir. Ama bütün bunlara rağmen Kürtlerin kendi aralarında ayrı lehçelere veya dillere bölündüğünü kaydetmekle beraber bir Kürt dili kuruluşunun bulunduğunu ve bu dillerle konuşan insanların sayı itibariyle önemli bir topluluk oluşturduğunu belirtmek bir gerçeği ifade etmek olur. Dipnot: 1927'de ilk nüfus sayımına göre Türk topraklarında hepsi de anayasa hukuku bakımından Türk sayılan 1.350.347 Kürt vardı. 1955 nüfus sayımına göre yekün 1.504.082'dir. Bir aralık bu sayımlarda Kürtçe ve Zaza dilleri ayrı ayrı gösterilmişti. Fakat Zaza dilini Kürtçe grubuna almakta ve Zazaları Kürt saymakta görüş birliği yoktur. Kürtlerin ve Kürt dillerinin bölünüşü üstünde çeşitli gruplanmalara gidilmişti. Kendisi de aslen Diyarbakırlı olan Ziya Gökalp'in bu husustaki incelemeleri en bilimseli olsa gerektir. Dr. Fritz'in Kürtler isimli eserinde Kürt dil grubu 1. Kirmanç, 2. Lur, parantez içinde Lor, 3. Gölhur, parantez içinde Lek, 4. Guran olarak 4 kolda toplanır. Genel olarak başlıca 2 dil grubu seçilmektedir. Kirmanç ve Zaza. Kirmançça konuşanlara Baba Kürdi deniliyor. Gerek Kirmanç dili, Gerek Zazaca, daha önce işaret ettiğimiz gibi Farsça temele dayanan bir kelimeler karışımıdır. Her iki dil grubu kendi içinde çeşitli lehçelere ayrılır. Van'ın Muradiye, Patnos, Saray ilçelerinde, Ağrı, Karaköse, Eleşkirt, Erciş, Malazgirt havalisinde, Bulanık, Hınız, Karlova, Karayazı, Viranşehir, Urfa, Suruç bölgelerinde, Hakkari, Gaziantepşehri, Hizan, Bitlis, Muş, Cizye, Midyat, Şimdinan, İlve ilçelerinde hemen kamilen Kirmanç dili hakimdir. Sason, Mutki, kısmen Muş, Bitlis dağlık yerlerinde, Lice, Farkin, Hazzo, Diyarbakır havalisi ve bu bölgelerin bilhassa dağlık yerlerinde, Genç, Solhan, Çapakçur, Palu bölgeleriyle Ergani, Elazığ, Mardin'in birçok köylerinde Zazaca konuşulur. Varto kazasının Kasman köyünden olup, Doğu İlleri ve Varto Tarihi ismi altında 1945'te bir eser yayımlayan, Kürtlerin Türk olduklarını savunan fakat bunun hemen ardından bilinmeyen caniler tarafından öldürülüp mezarı dahi bulunamayan ve eseri ortadan kaldırılan öğretmen M. Şerif Fırat, eserinde Kürtleri çeşitli yönlerden inceler. Parantez içinde bu eser 27 Mayıs ihtilalinden sonra ve Cemal Gürsel'in bir ön sözüyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Avrupa'da Kürt konusunda öncülerden geçinen Celalettin Bedirhan, 1929'da yayınladığı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne Açık Mektup isimli broşüründe bu dil yapısını tamamen başka türlü mütalaa eder.